Herkese merhaba. Dijital Medya bir Çocuk Podcast'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Görkem Sağlam. Bugün yanımızda podcast'imize daha önce konuk olmuş olan ve web sitemizde gönüllü yazılar yazan Erva Akın var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Görkem merhaba.
Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor?
İyiyim. Çok teşekkürler. İyi gidiyor. Gerçekten de ikinci bölümü çekmemiz gerekiyordu ve şu an bunun için buradayız. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. İlk bölümümüze güzel bir ilgi oldu bu arada. Hani aslında en çok etkileşim alan bölümlerimizden bir tanesi oldu. Bir kere bu önemli bir etkendi bizim için sizi yeniden çağırma konusunda. İkinci etken de zaten ilk bölümümüzde çok fazla konuştuk. Çok derin konuştuk bu konuları. Hani birkaç konu kalmıştı konuşamadığımız. Ona da konuşmak istedik. Bu iki sebep birleşince sizi de çağırdık. Geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben o zaman şimdi ilk bölümümüzün küçük bir özetini yapayım. Sonra oradan geçeriz zaten konuşmaya. Şimdi ilk bölümümüzde video paylaşım sitelerinin çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğü üzerine konuştuk. 2018 yılında gelen bir direktifle beraber sosyal medya platformları da bu uygulamaya dahil edildi. Fakat artık her şeyin çok hızlı değiştiği ve bu direktifin de çok yeterli olamayabileceği üzerine durduk birazcık. Çünkü hani bu süreç devletler için de kontrol etmesi epey zor bir mesele. Mesela zorluklardan biri de her şeyin çok hızlı değişmesi ve devletlerin doğru pozisyon alamamaları üzerine konuştuk. Hatta bir emoji meselesi vardı. Belki orayı da değiniriz ufak. Detaylarına vakıf olmak isterseniz ilk bölüme gidebilirsiniz. Açıklamalara koyarız. Ama bugün bahsettiğimiz sorunların aslında tam temeline iniyoruz. Çevrim içi zararlı içeriklerin tanımına dair bazı problemlerimiz var. Evet, bunun hakkında bir direktif var. Fakat bu problem aslında nasıl açıklanabilir? Yani çevrim içi zararlı içeriğin tanımı nedir aslında? Size bunu sorarak başlamak istiyoruz.
Evet, teşekkür ederim. Aslında bugün konuşacağımız konular da ilk bölümde neden bu direktifin ve genelde de bu tarz hukuki düzenlemelerin yetersiz olduğuna dair olacak. Çünkü onun biraz detaylarına ineceğiz. Ve bunlardan en önemlisi de gerçekten de o çevrim içi zararlı içeriğin tanımı. Bunun zorluğu aslında bu konudaki düzenlemelerin etkililiğinin de altını oyan bir durum oluyor. Şöyle başlayabilirim. Şu an konuştuğumuz direktifin tam ismini tekrar hatırlatacak olursak, İşitsel Görsel Medya Hizmetleri Direktifi, AVMSD. Ve bu Avrupa Birliği'nde çıkan bir direktif ve Avrupa Birliği ülkelerini kapsıyor. Ama Türkiye ile ilişkisini de düşünürsek, Türkiye Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve aslında yakın gelecekte Türkiye'de de gündemde olacak bir konu. Öncelikle bununla başlayayım ama temelde Avrupa Birliği direktifi üzerine konuşuyoruz. Ve online içeriğin, zararlı içeriğin tanımına dair net bir tanım yok aslında direktifte. Ama şöyle açıklayabiliriz. Çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar verecek içerik olarak bahsediliyor. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Zararlı içerik çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar veren her türlü içeriktir. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bu çok geniş bir kavram ve gerçekten herkese göre de değişebilecek bir şey. Bazı içeriklerin çok kolayca bu tanımın içine girebileceğini söyleyebiliriz. Mesela çocuk pornografisi ya da şiddet içerikli içeriklerin zararlı bir içerik olduğunu kolayca söyleyebiliriz. Ama genel bir tanım yapmak, ilk bölümde de bahsettiğimiz gibi video paylaşım sitelerine, sosyal medya sitelerine çok fazla bir takdir yetkisi de getiriyor neyin zararlı olduğuna dair. Ve burada hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Aslında video paylaşım sitelerinin temel sorumluluğu neydi? İçeriğin bizzat kendisinin yarattığı bir sorumluluk değil, içeriğin nasıl organize edilip de kullanıcıların önüne sunulduğuyla ilgili bir sorumluluk. Yani burada içeriğin ne olduğuna aslında sosyal medya platformları müdahale etmiyor. Sadece bu içeriğin nasıl düzenleyip kimin önüne sunacaksın ya da kim görecek, bunlarla ilgili bir sorumluluk. Bu yüzden de video paylaşım sitelerinin direktif kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmek için çok fazla içeriği gereksiz yere zararlı olarak addetmesi de söz konusu. Ya da tam tersine bu takdir yetkisini çok geniş kullanarak o kadar da zararlı değil diye düşünerek bir organizasyon yapması da söz konusu. Böyle bir risk var ve bu da her zaman dediğimiz gibi çocukları koruma anlamında en büyük handikaplardan birisi çevrim içi ortamda. Ve bununla ilgili devamında çocukların tanımına dair de aslında bir belirlilik yok direktifte. Yani çocuktan kastımız ne? Ama burada uluslararası hukuk kuralları gereği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki çocuk tanımından yararlanıyorlar. Bu da 18 yaşının altındaki herkesin bu kapsama girdiğine yönelik olan tanım. Onunla beraber buradaki yükümlülük dediğimiz gibi içeriğin kendisinden değildi ve böylece aslında içeriği yükleyen kişiler, yani içeriği yükleyen ve aslında içeriği oluşturanlar kullanıcılar. Ama platformlar sadece bunların ne derece görünür olduğuyla ilgileniyor ve bu yönde bir sorumlulukları var dedik. Ama şöyle bir soru da akla geliyor ve ben yüksek lisans tezimde bunu da detaylıca tartışmıştım. Zaten bu konuda benim tez çalışmalarım kapsamında ilgilendiğim bir alandı. İlk bölümde de bahsettiğimiz gibi. Her zaman gerçekten de video paylaşım sitelerinin sadece içeriğin düzenlenmesine yönelik pasif bir durumları mı var acaba? Yani hiçbir zaman içeriğin oluşturulmasına bir etki etmiyorlar mı diye bir soru gündeme gelmişti. Örneğin filtreler, biliyorsunuz ki sosyal medya sitelerinde çok fazla yüz filtreleri oluyor. Ve ben bunlara şöyle bir düşünceyle yaklaşıyorum. Yani dinleyiciler bu konuda ne düşünür? Belki de bir beyin fırtınası olması için de iyi bir tartışma konusu. Bu filtreler aslında sosyal medyanın kendi araçları kullanılarak üretiliyor. Ve böylece aslında zararlı diyebileceğimiz bazı içeriklerin de teşvik edilmesi söz konusu. Örneğin güzellik filtrelerinde sadece belli standartlarda güzelliklerin ön plana çıkması belki ırkçı bir etki yaratabilir çocuklar üzerinde. Sadece belli tip saç rengi, belli tip göz renginin güzel olarak algılanması. Bununla ilgili sizin de en son yayınladığınız güzel bir içerik vardı. Bu tarz filtrelerin oluşumunda, üretilmesinde aslında sosyal medya araçlarının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani burada normal pasif sorumluluklarının ötesine geçiyorlar. Ama ilk bölümde de konuştuğumuz gibi içeriğin kendisinden dolayı bir sorumluluk yükleyemiyoruz onlara. Çünkü başka bir e-ticaret direktifi kapsamında bir korumayla korunuyorlar. Ve normal bir monitör etme yükümlülüğünün ötesine geçen ve bir içeriğin yüklenmeden önceki değerlendirilmesini içeren bir sorumluluk onlara yüklenemez. Yani böyle bir koruma, bir istisnadan yararlanıyorlar. Televizyon ve Netflix gibi isteğe bağlı platformların sahip olmadığı bir koruma bu. Bu yüzden de sadece bir içerik yüklendikten sonraki aşamadan sorumlular. Ama ben bu tarz durumlarda aslında aktif olarak rol aldıklarını ve artık sadece içeriği düzenlemek, kimin ana sayfasına düşeceğini belirlemekten öte bir noktaya geçtiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda bildiğiniz gibi örneğin YouTube Premium hesaplarında kendisi de içeriklerin üretilmesine finansal olarak katkı yapıyor. Originals, YouTube Originals'lar da. Bu tarz dizi ve film üretimlerinde de YouTube'un aslında bizzat bir katkısı olduğunu söylemek mümkün. Yani geldiğimiz noktada video paylaşım siteleri de aslında yine televizyon ve isteğe bağlı platformlar gibi bir noktaya evriliyor. Zaten 2018'de gelen, yani 2018'deki direktif değişikliğiyle video paylaşım sitelerini de bu sorumluluk kapsamına dahil etmelerinin sebebi medya araçlarının birbirine çok yaklaşmasıydı. Video paylaşım sitelerinin televizyona benzemesi, Netflix gibi programlara, uygulamalara benzemesiydi ve madem artık benzer işlevleri görüyorlar, o zaman eşit oranda sorumlu olsunlar diye bir rasyonelite vardı arkasında. Ve bu noktada yine aynı sonuca çıkıyoruz. Yani artık bu sorumluluk da yetmemeye başlıyor. Yani o sahip oldukları bir içeriğin yüklenmesinden önceki kısmı da denetleme yükümlülüklerini tekrar tartışmaya açmamız gerek. Yani bu konuda bir istisna sağlamalı mıyız? Acaba o kadar da pasif değiller mi diye bir soru akla geliyor. Bu tarz içeriklerin üretilmesine aktif olarak katkı sağladıkları zaman. Ve aynı zamanda şöyle bir röportaja da denk gelmiştim. YouTube'un başındaki, yani küresel bir müdürü herhalde, Global Head dedikleri bir kişi vardı ve mülakatta, röportajında şöyle söylemişti: YouTube Netflix'le rekabet edebilecek noktada değil. Her ne kadar biz de filmler, diziler üretiyor olsak da. Ben bu yorumu da biraz politik bulmuştum açıkçası. Yani durduk yere bir şirketin CEO'su diyelim, neden böyle bir açıklama yapsın kendisiyle ilgili, küçültücü bir açıklama? Bunun da birazcık yani yasaların ve hukukçuların dikkatini çekmemek için, biz hala küçüğüz, yani etkimiz o kadar yüksek değil demek olduğunu düşünmüştüm. Yani birazcık kaçamak bir cevaptı. YouTube'un Netflix'le rekabet anlamında baş edememiş olması sorumlu olmayacağı anlamına gelmez. İşin özünde bunu söylemeye çalışıyorum. Online çevrim içi zararlı içeriğin tanımıyla ilgili bir son noktaya daha değinmek istiyordum. Bu da direktif hem 2010'da hem de 2018'de değişikliğe uğradı. Bunu ilk bölümde de konuşmuştuk. 2018'deki değişiklikle birlikte video paylaşım siteleri dahil edildi bu sorumluluğa. Ama 2018'den önce çevrim içi zararlı içeriğin tanımına dair ve sorumluluk rejimine dair şöyle bir ayrım vardı. Televizyon ve isteğe bağlı platformlar için ciddi derecede zarar verebilecek içerik ve zarar vermesi muhtemel içerik diye ikili bir ayrım vardı. Şöyle diyeyim, biraz karışık burası. Ciddi derecede zarar verecek olan içerik televizyonlarda hiçbir şekilde gösterilemez. Gece bile olsa, yani gece saatleri, gece kuşağı, çocukların izlemeyeceği bir saat aralığı orada bile verilemez. Sadece ikinci derece zararlı olan, yani zarar vermesi muhtemel içerik ancak gece kuşağında verilebilirdi. Çünkü çocuklar doğal şartlarda o içeriği göremez. Çünkü hiçbir çocuk gece 3'te televizyon izlemez diye bir karineden yola çıkıyor. Ve bu yüzden de gereken önlemi aldık ve bunu ancak gece yayınlayabiliriz. Bu şekildeydi. İsteğe bağlı platformlarda ise ciddi derecede zarar verebilecek içerik yayınlanabilirdi televizyonlardan farklı olarak. Çünkü orada herhalde çocukların erişiminin daha kontrol edilebilir olduğu düşünülüyordu. Ama burada da yine gereken önlemleri alması gerekirdi. Velhasıl 2018 değişikliklerinde artık böyle bir ikili ayrım ortadan kalktı ve başta da söylediğim gibi çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek herhangi içerik çocuklara gösterilmemeli şeklinde bir sorumlululuk getirildi. Ama burada da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Aynı zamanda direktifin ilgili maddesinde şöyle bir ifade var. Video paylaşım siteleri zararlı içeriğin zarar boyutuna göre uygun önlemleri almalı diyor. Yani burada aslında ikili ayrım kalksa bile yine zararlı içeriği bir kademelendirmeye doğru gittiğini görüyoruz. Ve bunun yine takdirini video paylaşım sitelerine bırakmış. O zaman burada şöyle bir soru akla geliyor. Zararlı içerik az zararlı ya da çok zararlı diye ayrılabilir mi? Benim kanaatim zararlı içerik zararlıysa zararlıdır. Yani bunun bir kademelendirmesi, derecelendirmesi olamaz. Hani az zararlı içeriği gösterip çok zararlı içeriği, hani bunun ayrımı tam olarak direktifin elde etmek istediği sonuca ulaşamadığını düşünüyorum. Bu ikili ayrımı kaldırmasındaki amaç aslında orantılılığı sağlamaktı. Çünkü orantılılık aslında haklarımızın, temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanmasındaki en önemli kriterdir. Bir yandan da şu konuyu da hatırlatmak da fayda var. Zararlı içeriğin çocukların korunması için engellenmesi aynı zamanda başka kullanıcıların da ifade özgürlüklerinin sınırını belirliyor. Çünkü sizin yüklediğiniz bir içerik daha az kişiye ulaşmış oluyor ya da tamamen kaldırılıyor ya da bloke ediliyor. Hesabınız belki de sosyal medya platformunun kullanım şartlarına uymadığı gerekçesiyle askıya alınıyor ve bu kullanıcıların ifade alanını daraltıyor. Bu yüzden de burada orantılılık değerlendirmesi çok önemli. Yani aslında direktif bunu sağlamaya çalıştı. Her şey sadece zararlıdır deyip bunu engellemeyelim. Biraz kademeli yaklaşalım olaya gibi düşündü. Ama yine de istenilen amaca ulaşılıp ulaşılmadığını tartışabiliriz. Yani yine bence bir belirsizlik söz konusu. Çünkü burada şöyle bir ön yargı, şöyle bir itiraz da gelebilir. Aslında burada daha az bir önlem alınabilirdi. Neden benim içeriğim kaldırıldı şeklinde bir kullanıcı bu şekilde itiraz edebilir. O zaman bunu nasıl gerekçelendireceğiz? Yani hangi tarz içerikler daha çok zararlı? Yani böyle bir belirleme yok direktifte. Hani çocuk pornografisi ya da hani bu en zararlıdır demiyor. Ya da siber zorbalık, bu daha az zararlıdır. Hani böyle bir belirleme de yok. Burada hala daha bir belirsizlik söz konusu kanaatimce. Aynı zamanda bu direktifte, AVMSD direktifinde, işitsel görsel medya hizmetleri 2018 direktifinde video paylaşım sitelerine gelen bir başka içerik düzenlemeye yönelik yükümlülük daha var. Bu da genel toplumu, halkı şiddete meyledecek içerikleri göstermeme yükümlülüğü. Yani aynı çevrim içi zararlı içeriği çocuklara göstermemek gibi genel çocuk olmayan yetişkinlere de nefret söylemine yol açacak ve şiddete yol açacak içerikleri göstermeme yükümlülüğü var. Bu da direktifin başka bir paragrafında düzenlenmiş. Aslında doğrudan çocuklarla ilgili değil ama çocukların da genel toplumun bir parçası olduğu için çocuklar aslında dolaylı olarak bu sorumluluk çocuklara da yönelik oluyor. Ve aynı zamanda zaten evleviyetle ilkesi gereği yetişkinler için zararlı olan bir içerik çocuklar için hayli hayli zararlıdır. Böyle de bir yorum yapılabilir. O yüzden ikinci olarak zararlı içeriğin tanımına dair buradan da yola çıkabiliriz. Yani en azından şiddet ve nefret söylemine yol açacak içeriklerin evleviyetle zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu açıkça bir yükümlülük ve yasak olarak düzenlenmiş.
Yani mesela kesin kararlar koymak bu kadar zor mu ya bu işe? Hani gidip mesela herhangi bir işte Avrupa Konseyi falan filan çıkıp hani şey diyemiyor mu yani? Zararlı içerik zararlıdır. Buna göre davranın gibi bir davranışları olmuyor mu? Yani.
Evet, işte buradaki bunun önündeki en büyük engel insan hakları ve ifade özgürlüğünü etkilemesi. Bu yüzden o kadar net olamıyor. Bir de tabii ki ekonomik olarak bir eşitsizlik de var. Yani bu sosyal medya platformları gerçekten çok güçlüler ve burada başka faktörler de devreye giriyor.
Çünkü bir türlü önlemler deniyorlar. Hani demin de bahsettin mi? YouTube Kids gibi şeyler var ya da işte hukuki olarak bir şeyler muhakkak vardır. Siz bize anlatırsınız. Ama en uygunları ne bunların? Nasıl olabilir? Onu sizden öğrenmek isteriz.
Evet. Uygun önlemler video paylaşım sitelerinin almakla yükümlü olduğu önlemler. Ve yine sorumluluk neye yönelikti? Sadece içeriğin düzenlenmesine yönelik. Bu yüzden de önlemlerin hepsi aslında usulü önlemler diyebilirim. Ve direktifte 10 tane önlem açıkça sayılmış. Onlardan bahsedebilirim. Ve bunlardan en önemli iki tanesi de ebeveyn kontrolü ve yaş doğrulama mekanizmalarının kullanılması. Ama onun dışındaki diğer sayılan önlemler kullanıcıların sosyal medya platformlarındaki önemini arttıran önlemler. Yani aslında çocukların zararlı içerikten korunmasında kullanıcılar çok önemli bir noktaya evrildi ve çok önemli bir müttefik gibi yani aslında. Çünkü o önlemlerden birisi mesela kullanıcıların yükledikleri içeriklerin içerisinde zararlı, çocuklara yönelik zararlı olabilecek bir içerik var mı yok mu bunu yüklerken belirtmesi şeklinde. Ya da ikincisi bir rapor mekanizması olmalı. Yani diyelim senin ya da benim önüme bir içerik düştü. Onun kenarında bu çocuklar için zararlı olabilir diye bir uyarı butonu olabilmeli ve kullanıcılar bunu oylayabilmeli. Yani yine bir rating sistemi var, oylama sistemi. Bu şekilde bir önlem gelebilir. Bu şekilde yani genel olarak hepsi aslında teknik önlemler. Öyle bir dizayn etmeli ki video paylaşım siteleri, arayüzlerini. Çocukların önüne bu içerikler düşmemeli. Çünkü bir kullanıcı bir içeriği zararlı olarak rapor ettiğinde algoritma onu otomatik olarak çocuk olarak addettiği kullanıcıların önüne düşürmeyecek ve bu şekilde istenen amaca ulaşılmış olacak. Yani burada da uygun önlemler konusunda ve bunun etkililiğinin artmasında aslında medya okuryazarlığının da önemini anlıyoruz. Yani her birimize, kullanıcılara o kadar çok iş düşüyor ki aslında bu rapor etme yönünde. Hepimizin yani neyin zararlı olduğuna, neyin zararlı olmadığına yönelik yani aslında karşımıza gelen içerikleri kritik etmede, analiz etmede yeteneklerimizin yüksek olması gerekiyor burada. Yani tek başına sadece bir önlemi almak yeterli değil. Çocuk konusunda, çocukların çevrimiçi ortamda korunmasında maalesef bu tarz şeyler gerekiyor. Yani daha yumuşak güçler, her zaman sadece zorunlulukla, bir yaptırım korkusuyla, bir sorumluluk rejimiyle değil, doğal gelişen teşviklerle olabilir bence. Evet, dediğim gibi yaş doğrulama mekanizması bu önlemlerden birisi. Video paylaşım siteleri uygun yaş doğrulama mekanizmaları yüklemekle yükümlü. Örneğin ben hatırlıyorum küçükken bazı çocuk oyun siteleri vardı, yabancı sitelerdi ve onlara girmek istiyordum ama yaş doğrulaması soruyordu ve maalesef 18 yaşından küçük iseniz üyelik yapamıyordunuz ve ben 18 yaşından küçük olmama rağmen yaşımı büyük gibi gösteriyordum. 18 en küçük yaş, mümkün olan en küçük yaşı seçiyordum. O da 18 yaş oluyordu. Ve burada direktif açıkça ön kısmındaki açıklamalarda belirtiyor. Bu tarz çocukları, yaşları yönünde yalan söyleyecekleri, yanlış bir bildirimde bulunacakları durumlara onları zorlamamak gerekiyor. Yani uygun yaş aralıklarının belirlenmesi lazım öncelikle. Bu yüzden manipülatif şekilde böyle nudging diyorlar. Yani diyelim bir şeye ulaşmak için orada hemen hızlıca vereceğiniz bir onay, bir karar ya da sadece bir içeriğe ulaşmak için yani bir çocuğun hiç düşünmeden manipüle edilerek yaşını yüksek gösterebileceği bir ortam yaratmamanız gerekiyor. Yani öyle bir arayüz tasarlayacaksınız ki çocukların dürüst olması gerekiyor. Ve aynı zamanda yetişkinler için de geçerli. Çünkü yetişkinler de bu kez çocuk olmadıklarını belirtecek şekilde davranmaları lazım. Burada gerçekten veri işleme faaliyeti söz konusu olduğu için yaş doğrulama mekanizmalarında veri koruma hukuku yönünde de başka başka tartışmalar gündeme geliyor. Gereksiz veri kullanılmaması, işlenmemesi, amacından sapmaması ve hakkaniyete uygun şekilde verilerin işlenmesi lazım. Bu yüzden de aslında kimliği doğrulayacak tek bir veri ama çok sağlam bir veri olması gerekiyor. Yani örneğin kredi kartı ön yüzü olabilir ya da işte kimlik kartı olabilir yetişkinler için. Böylece yaşlarını doğrulayabilirler. Bunun dışında fazladan çok fazla veri işlemek de doğru bir şey değil. Bu kez başka yönden bir hata yapmış olabilir. Yani bir sorumluluk doğurmuş olabilir video paylaşım siteleri. Yaş doğrulamayla ilgili sanırım bunları söyleyebiliriz ilk etapta.
Evet, gerçekten çok güzel önlemler olur bunlar. Fakat hani sizin de demin söylediğiniz gibi YouTube'un işte başı dediğimiz hanımefendi çıkıp hani dedi ya Netflix'e kapışamayız gibi bir cümle kurdu.
Evet.
Kanundan kaçabilirsin gibi hani. Ya en azından böyle olduğunu biz düşünüyoruz ama belki de öyle değildir, bilmiyorum. Bu tarz mentalitede olan yöneticilerin bu kadar sıkı bir denetim getirmeleri ne kadar mümkün diye benim düşündüğüm aklıma geldi hani platformlarına. Çünkü bu bir kar meselesi aslında. Bunlar bir platform gibi takılıyorlar ama hani işte içerik üretiyoruz, içerik yapıyoruz. Çok güzel ama aslında oradan çok büyük karlar ediyorlar. Milyar dolarlardan bahsediyoruz. Platformların başına bu kadar sıkı bir denetim getirmeleri karlarını düşürebilir diye korkup acaba bundan geri adım atıyorlar mıdır gibi bir sürü komplo teorisi aklıma geldi mesela şimdi. Umarım gelmiyordur öyle şeyler akıllarına.
Evet, aslında dediğin çok doğru. Maalesef insanlar özellikle bu tarz ticari amaçla hareket eden platformlar sadece kendi çıkarlarını düşünebilirler. Böyle bir yozlaşmaya gidebilirler. Bu yüzden de aslında ulusal düzenleyici otoritelere çok büyük yük düşüyor ve en son hatta İngiltere'de bir örnek vardı. Şu an hala bekleyen bir durum. Sadece İngiltere Ulusal Düzenleyici Otoritesi, Information Commissioner's Officer, TikTok aleyhine bir uyarıda bulundu ve dedi ki sen şu şu şu konularda çocukların haklarını düzgün bir şekilde korumuyorsun. Bu yüzden çok ciddi, tarihin en büyük para cezasıyla karşı karşıya kaldı TikTok. Şu an bu durum devam ediyor. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde belli olacak ama TikTok'tan bir açıklama gelmesi lazım. Bu tarz büyük para cezaları çok caydırıcı olabiliyor gerçekten.
Evet, yani bu platformlar umarız biraz daha üzerlerine düşeni yaparlar. Çocuklar da daha güvenli ortamlarda büyüyüp bu ortamlarda tabiri caizse sörf yapabilirler. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu tekrardan.
Evet, ikinci bölümümüze tamamladık. Umarız başka şekilde görüşürüz.
Teşekkür ederim tekrardan her şey için.
Biz teşekkür ederiz. Dijital Medya ve Çocuk Podcast'ı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.